Ayrım 2, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 11. Ölümden başka kimse cesur değil. Gözlerinde aç bir ışıltı, onlardan veremeyecekleri şeyleri isteyen aç bir gelecek. Gücünün son sınırını yaşıyordu karanlık. Ana çıkarma kuyusunun dibinden yatay galerilere, gizemli geçirimsiz derinliklere, kat kat yükselen eski üretim yollarına kıvılcımlı sesler yayılıyordu. Kömürün tükendiği ve hiç kimsenin olmadığı birinci kata kadar yayılan bu sesler, hava dönüş kuyusu olmadığı için kendi benliğinde boğuluyor, çürümüş suya ve gaza karışıyordu. Sesler bazen kesiliyor, bunun yerini raylar üzerinde gidip gelen maden arabalarının ve bu arabaları yukarı çıkarıp indiren küçük kafeslerin uğultuları alıyordu. Kendi kendine konuşarak elindeki lambayla ana çıkarma kuyusuna yaklaştı tayyar çavuş. Aşağıya halatlara, yerin karanlık dibine baktı. Birbirlerine eğik düzlemler ve bürlerle bağlanan ve üretim yataklarında sona eren bu yeraltı ağını kuran kafaların sakat olduğunu düşündü. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Ruslar, Rumlar, Hırvatlar, Ermeniler, Yahudiler, Türkler ve daha niceleri toplanmış, gelmişler. Neferi, şimendiferi, aleti edevatıyla yer altında koca bir dünya inşa etmişlerdi. Bu kadar kafadan doğsa doğsa böylesine karmaşık, başı kıçı belli olmayan bir dünya doğabilirdi ancak. Kendi kendini yiyip bitiren bir mırıldanışla, ''Gayretimi tükettiler'' dedi, ''çalışma azmim kalmadı. Benim bildiğim çalışma damar içinde yapılır. Taş toprak kaya içinde yapılmaz. Taşta toprakta sürülen bu galerilere, bu ana lağımlara, bu pahalı işe ne lüzum vardı ki?'' Damarı değil, kafalarındaki doğrultuyu izlemişler. Kesici lağım yapacağına bul ana damarı, kılavuz olsun sana, sök sökebildiğin kadar. Ellerimi bileklerimden kesselerdi, çalışma azmim azardı, abad ederdim buraları. Tahta merdivene tutunarak birinci kata doğru inerken, bürün bir bölmesine yerleştirilmiş boş vagonun içindekini merak etti. Küfeci bir çocuğun kafasını görür gibi oldu. Birinci kata indi, insansız yerlerde gezinmeyi seviyordu. Üretimi ucuza mal etmek için bütün maden ocağını tek bir katta topladı aniden ve tüm kazmacıları kömür damarı içinde kazma sallarken hayal etti. Galeri boyunca havayı koklayarak loş lamba karanlığında yürümeye başladı. Eskiden katır ahırı olarak kullanılan boş bir ocağın girişinde durdu. Besbelli ki bir zamanlar burada yangın çıkmış, hem de kömür çatlaklarının içinde, sinsi sinsi, alev alev. Alevler yırtık dondan çıkar gibi aniden meydana çıkmış, hava girişine doğru büyümüş, kör nefesle karşılaşmış, bir patlama olmuş, bütün direkler, kamalar, domuz damları, kaplamalar yanmış. Bir duman, bir duman, bir feryat figan, neden? Hep ihmalden. İşemek için dibi göllenmiş bir direğe yaklaştı. Zemindeki yumuşak toprağı fark edince iki yana salladı kafasını. Tahkimata destek olmayan bu mırç mırç, yumuşak, yalancı tabana güvenir de direk vururlarsa elbet göçük olur. Gel de şimdi anla bu dünyayı. Herkesin içinde bir ustura, fikrinde bir feracı. Tavandan ensesine düşen su damlası, iki kulplu dev bir maya kazanının yanı başında pekmez kaynatan karısı Zeynep'i anımsattı ona. Türbe kadar mübarek, türbe kadar güzel bir kadını bıraktım, geldim bu cehenneme. Bu sihinli zıbın, üç etek alıp da gönderemedim. Onun o güzelim öküz salyası pekmezini özledim. Onun elinden çıkan her şey lezizdir, katı pekmezi de lezizdir. Yanarak ya da göçük altında kalarak ölenlerin son sözlerinin yeryüzüne çıkmayacağını, kıyamete kadar yer altında dolaşıp duracağını düşündü. Ana boşaltma kuyusunun dibinden gelen seslere kulak verdi. Bu sesler 2 yıl önce, yani 1906'da, Ragıp Paşa'nın havzayı aldı, Trabzonlu ve Sivaslı madencilerin seslerine benziyordu. ''Beni dinlemediler.'' diye mırıldandı yeniden. ''Buranın amelesi dururken gittiler. Trabzon'dan, Sivas'tan amele getirdiler. Herkes karısından, çoluk çocuğundan ayrı kaldı. Canı sıkıldı, bela arayışına girdi. İyi de oldu, beladan belki selamet doğar. Benliğinin dipsiz karanlığında herkesle hesaplaşmasını sürdürerek ana çıkarma kuyusunun dibine indi. Alışılmadı, kötü huylu bir kargaşanın içinde buldu kendini. Trabzonlu, Sivaslı kazmacılar işlerini bırakmış, kuyu dibinde toplanmışlardı. Tayyar çavuş konuşan, bağıran her kazmacının kendini haddinden fazla fark ettiğini, haddinden fazla düşündüğünü ve hafızayı unuttuğunu sezinledi. Bu hem iyi hem de kötü bir durumdu. İyiydi çünkü ihmalkârlığa, kötü gidişe karşı bir çıkıştı. Kötüydü çünkü onları dinleyen, anlamaya çalışan idareciler yoktu. Karanlıktan çıktı, kendisini görüp gülümseyen kazmacılarla yüz yüze geldi. Onları ocaklarına göndermek için ikna etmeye çalışan çavuş Kalvos'a kulak verdi. "Abe uşaklar, padişah efendimiz meşrutiyeti ilan etti. Bütün kullarına hayırlı şeyler vaat etti. Dönün ocaklarınıza, biraz sabredin." "Sen geç bunları Kalvos çavuş," diye bağırdı Cemal. "Şimendifer amereleriyle makinacıların yevmiyelerini arttıracaklarmış. Bizimkini de arttırsınlar." Arka sıralardan haddeden çekilmişçesine çıkan ip incecik bir ses yükseldi. "Yaptıkları hastahanenin masraflarını bizden kesmesinler." Kalvos sesin geldiği karanlığa bakarken tayyar çavuşun iri gözleriyle karşılaştı. Yalancıktan gülümseyerek selamladı çavuşu. Diğer çavuşlar gibi o da kazmacıları kışkırtıp bu hale getiren kişinin tayyar çavuş olduğuna inanıyordu. Kalvos'un bakışlarından tiksinmişçesine suratını ekşitti. "Bağırmayın kardeşler," diye bağırdı, "sakin olun. Huzursuzluk Fransızların çalıştırdıkları ocaklara mahsus değil. Bütün ocaklar huzursuzdur. İngilizlerin, Rusların, Almanların çalıştırdıkları ocaklar da huzursuzdur. Ortada bir ihmal var. Yatay galerilerin her 100 metrede bir açılması lazım. Bunların hava dönüş kuyusuna bağlanması lazım. Hani nerede, gösterin. Ortada hava dönüş kuyusu yok. Ocaklara borularla hava versen de fayda etmez." O anda herkes lambalardan çıkan dumanların, aç nefeslerin, gazların ve nemin karışımından oluşan boğucu havayı ilk kez fark etmişçesine homurdandı. Kalvos ön sıralarda bulunan ve Sivas'tan gelen Kürt ve Ermeni amelelerin tayyar çavuşla el ele vererek kargaşayı daha tehlikeli boyutlara vardıracaklarını düşünüyordu. "Abe uşaklar, yapmayın, ocaklarınıza çekilin." "Karşınızda koyun sürüsü yok," diye yeniden bağırdı Cemal. Raydan çıkan 800 kiloluk kömür yüklü vagonları beliyle raya oturtmaktan kurumuş iki büklüm olmuştu. "Benim kardeşim Hızır'ı, babam Hurşid'i, dedem Cemal'i bu ocaklar yedi." "Hepsi ihmalin kurbanıdır," diye yeniden çıkıştı tayyar çavuş. "Kömür küfesinin altında ölenler, Varangel'de ölenler, Göçük'te kör nefesle ölenler hepsi ihmalden. Toz hastalığından ölenlerin haddi hesabı yok. Halbuki toz öldürmez. Alın işte." Eğildi, bir parça kömür tozu aldı yerden, ağzına atıp çiğnedi ve yuttu. "Kömür tozu öldürmez, taş tozu öldürür. Ameliyi yanlış yerde çalıştırırsan, damarda çalıştırmazsan, kömür yerine ölü çıkarırsın. Ben bunların yerinde olsam bunu yapmam. Bunu yapacağıma gider Balkaya'dan kendimi deryaya atarım, daha iyi." Tayyar çavuşun madencileri kışkırttığına inanan Kalvos destek için çevresine şöyle bir bakınca Recep Emmi ile göz göze geldi. Kalvos'un müşkülünü anında anladı yaşlı madenci. "Tamam, ben sizin derdinizi anladım delikanlılar," diye söze girdi Recep Emmi. "Eğer beni dinler de bu işleri bana bırakırsanız ben hepsini halleder, rahatlatırım sizi. Zamanında Dilaver Paşa'ya, Ragıp Paşa'ya..." "Sen karışma Recep Emmi," diye uyardı Cemal. O ana kadar korkusundan konuşamayan köse çavuş, "Kardeşlerim, jandarma gelmeden ocaklarınıza çekilin," dedi efendice. Tayyar çavuş mucize arayan ve cehaletini hayal gücüyle örten esrarengiz bir insan görünümündeydi. Kargaşayı 2 yıl önce Sivas'tan Adana'dan gelen ve kendisini çok iyi dinleyen Kürt ve Ermeni kazmakeşlerin çıkardığı inancındaydı. "Gençler, çekilsek mesele hallolur," diye yeniden girdi Recep Emmi. "Ben araya girer bu işi hallederim. 2 sene evvel Ragıp Paşa ile konuşmak istedim, önüme geçtiniz, bırakmadınız." "Sen sus Recep Emmi," diye uyardı Cemal. "Bu iş büyük iştir, seni aşar." Ocaklarımızı çekilsek hallederim uşağım. Yardım eder, rahatlatırım. Kazmacıların kararmış, yırtılmış, mecalsiz, perişan hallerini dikkatle süzen tayyar çavuş, kalbusun yanından sessizce kalabalığın içine girdi. Onların ter ve nefes kokularını solurken, öfkelerindeki o ateşli sevinci, kendilerinin bile farkında olmadıkları o ifade edici, gizli sevinci duyumsar gibi oldu. Konuşmak için uygun bir an kollamaya başladı. ''Jandarma gelmeden çekilin arkadaşlar.'' Köse çavuşun bu uyarısı karşısında ani bir dönüş yaptı, burnundan soluyarak ''Çekilin demek kolay, nereye çekilsinler? Bu meseleler durup dururken çıkmadı. Meseleleri ortaya bazı kafalar çıkardı. O kafalar çekilmeden bu meseleler çekilmez.'' ''Sen bir ocak çavuşusun, nasıl böyle konuşursun tayyar çavuş?'' ''Benim insan olduğumu unutma kalvoz. Her insan çavuş değil, her çavuş da insan değil. Beni ben eden, beni ayakta güden bel kemiğimdir. Ben o bel kemiğini ihmal edersem göçük olur, beynimin altında kalır, ezilirim.'' Kalabalığın keyifle dalgalanmasından güç alarak, ''Kazma keşler belki bugün ocaklarına dönerler,'' diye sürdürdü. ''Yarın ne olur, nereye dönerler kimse bilmez. Havzada çok büyük huzursuzluk var. Düşünmek lazım, bu insanlar niye buraya toplandılar? Niye şaşılacak sorular sordular? Kendilerini unutmuşlardı da niye hatırladılar? Çünkü ortada bir ihmal var. Aslına bakarsanız her insan bir ihmaldir. Tövbe estağfurullah, Allah'ın bir ihmalidir.'' Yüzler lamba ışığında iyice belirginleşti. Dışarıdan gelen madencilerin yarattıkları korkuyla ocaklarını terk etmek zorunda kalan ve arka sıralarda bulunan yerli madenciler sessizce bıdırdaştılar. Tayyar çavuşun etrafında kümelenmeler oldu. Çavuş zor duyulur bir sesle madencilere işbaşı yapmalarını fısıldadı. Çevresindeki her kıpırtıyı kendi içinde, kendisine ait bir kıpırtı olarak hisseden ve delirmiş bakışlarla tayyar çavuşu tepeden tırnağa süzen Cemal, ''Ben işbaşı yapmam.'' dedi. ''Gönlün nasıl isterse.'' diye mırıldandı tayyar çavuş. ''Nasıl olsa herkes ateşlidir, huzursuzdur. Çalışmasan da idare sana bir şey yapamaz. Memlekette bir idaresizlik durumu var. Padişah efendimizin tahtında olup olmadığı da belli değil.''
''Merak etmeyin, ben sorar öğrenirim, her şeyi hallederim.''
''Sen bu işlere karışmasan iyi olur Recep emmi,'' diye çıkıştı Cemal yeniden.
Ellisine merdiven dayadığı halde hiç kimsenin kendisine dikkate almaması zoruna gidiyordu Recep emminin. Sırtını tavandan sızan suların şişirip mantarlaştırdığı köknar direğine dayadı. Cemal'in babası Hurşit'e hiç benzemediğini, ana tarafına, özellikle de Zehra'ya çektiğini düşündü. Kazmacıların ocaklara sessizce çekilişiyle tayyarın güçlenen otoritesini hayra yormaya çalıştı, yoramadı. Cemal'in bu tehlikeli gidişatını ağabeyi Neşat engelleyebilirdi. Gel gelelim o da ocağından alınmış, kömür yıkama işine lavvara verilmişti. Kalktı ocağa doğru galeri boyunca yürüdü. Karşıdan gelen küfeci katıra yol verdi.
''Benim kara tavşanımı fazla zorlama Cuma, yaşlandı garibim.''
Başını kaldırıp kocaman ela gözleriyle Recep emmisine baktı Cuma. Lambasını çocuğun yüzüne doğru yaklaştıran Recep, körelmiş sol gözün çukurunu görünce katırın toynağını anımsadı.
''Hele şu kara tavşanı durdur da ayağındaki karınca yuvasına bakayım uşağım.''
Cuma kömür yüklü vagonun arkasından katırın önüne geçince kara tavşan durdu. Recep emmi eğildi, lambasını katırın sol ön ayağının dibine indirdi. Diz çöktü, müzmin bıcılgan yaradan sonraki değişime, toynak tabanı ile toynak çeperi arasında dolaşan toz ve kuru kan dolu çukura baktı.
''Bu yarayı benim temizlemem, sarmam lazım. Kurtlanırsa kötü olur.''
''Yaranın içinde kömür tozu varsa kurtlanmaz Recep emmi.''
Çocuğun sesindeki akla ve acıya takıldı Recep'in dikkati. Acısını çocuğa emzirdikçe ferahlayan, aydınlık bir dünyada buldu kendini. Doğrulmak istedi, belindeki ağrıdan dolayı doğrulamadı. Katırın iki ray arasındaki ıslak karanlığa yorgun yorgun, sıcak sıcak işeme sesini dinledi.
''Babamı işine geri verirler mi Recep emmi? Ocağa döner mi?''
Cuma'nın sorduğu soruyu 35 yıl önce onun babası Neşat'ın kendisine sorduğunu hayretle anımsadı Recep. Çevresindeki canlı cansız her şeyin kendisine karşı ayaklandığını sandı. Baban lavardadır. Sen üzülmez, ocaklarından daha yeni geldin. Biraz sabret uşağım. Merak etme, ben yardım eder, babanı yanına aldırırım, rahatlatırım seni.
Recep Emmi'nin herkese yardım etmek istediğini ama edemediğini düşündü Cuma. Lambanın solgun aydınlığında geyik gözü gibi parlayan tek gözünü karanlıktaki kıpırtılara ve Recep'in toynak başındaki haline çevirdi. Her şey ve her kıpırtı insanların zamanla kumar oynadığını, hiçbir şeyin kesin ve hiçbir yerin emin olmadığını söylüyordu.
Kara tavşanı fazla zorlama uşağım. 7 sene evvel kör oldum da onu ben soktum bu ocağa. Çimenlerde gezen hoplayan yavru bir katırdı. Bir aç kurda rastlamış, kurt buna saldırmış, arka bacağını parçalamış. Karabet'in köpeği kurtarmış garibimi. Karabet işe yaramaz diye bu katırı bana verdi. Götürdüm, yaralarını sardım, iyileştirdim. Gözlerini çok sevdim. Çok yalnızdım. Çalıştığım ocakta büyür, bana arkadaş olur dedim, aldım getirdin. Sağ olsun bana yalnızlık çektirmedi. Kara tavşan benim vicdanım oldu, çocuğum oldu.
Senin çocuğun niye yok Recep emmi?
Ben eskimiş, kâgir bir binayım uşağım. Dul karılar çoğalınca yalnız kaldım, evlenmedim. Korktum, evlenirsem benimki de dul kalır dedim, dünya duldur.
Recep emmi lambasını katırın kafası hizasında kaldırdı. Yeşil şist taşı gibi parlayan kocaman gözünün içine baktı. Gözün derinliğinde aç gözlü olmayan, durmaksızın veren, dilsiz ve yoksul bir geçmişi görür gibi oldu. İnsanların gözlerinde neden böyle bir geçmiş yoktu? Onların gözlerinde onları mahveden aç bir ışıltı, onlardan veremeyecekleri şeyleri isteyen aç bir gelecek vardı. Katırın kafasını sıvazladı, galerinin öbür ucunda beliren lamba ışıklarını görünce, ''Haydi Allah sabır selamet versin uşağım, işine bak.'' deyip yoluna devam etti. Karşıdan gelen hayık yanına Sarkis'i selamladı. Ocaklardaki kargaşayı bu iki kişinin çıkardığını düşündü. Günlerdir Cemal'le fiskos edip onu kafaya alanlar da bunlardı. Hele Dikran ki dermanını derdinde gizleyen, faka basmayan bir kazmacıydı. Ağırbaştı, sessiz ama cesurdu. Cemal gibi ağzının terazisi bozuk bir adam değildi. Çalıştığı ocağa usulca girdi Recep emmi. Gözlerine inanamadı. Kazmacılar kafa kafaya vermiş sohbet ediyorlardı. Yan ocaktan da 3-5 kişi gelmişti. Kafalarını kaldırıp Recep emminin selamını aldılar. Bir şey söylemeye çekindi Recep. Sökeceği damara doğru gitti, eğildi, gediye girdi. Kazmasını alıp sağ böğrünün üzerine yattı. Yavaş bir iş temposuyla konuşmalara kulak verdi.
Kazmacıların hepsi birden yer üstüne çıkarlarsa zaptiye bir şey yapamaz dedi Cemal. Şimendifer amelelerini izlemezsek kalleşlik olur.
Kandilli'de de kaynama var. İtalyanların çalıştırdıkları ocaklarda diye mırıldandı Levon. Yakında kıyamet kopar.
Kendimi kıyamet gününe hazırladım. Çok can yakacağım.
Cemal'in bu sözleri Recep emmiyi iyice endişelendirdi. Yaklaşan felaket karşısında duyduğu çaresizliğin sıkıntısıyla derin derin iç çekip sol böğrünün üzerine döndü. Levon gibi kendini çok aşağılayan, çok seven, korkak, mıymıntı bir insan bile yaklaşan kıyametten korkmadan söz edebiliyordu. Durum eski durum değildi. Ortada bir uğursuzluk, bir huzursuzluk vardı. Huzursuzluğun kaynağı neydi? Kendi leşiyle beslenen bu cemaat miydi yoksa huzursuzluğun kaynağı? Herkese bir hal olmuş, hele şu İdris, bu ocakta susmanın hakkını veren, susmayı bilen tek adamdı. Kazmasını bırakmış gitmiş, kafa kafaya vermiş, deli Cemal'den akıl alacak. Tüh, karısını kendi sikinin gölgesinden kıskanan bir adamdan da ancak o beklenir. Kömür bloklarının arasından pırıl pırıl sızan suya benzetti insanın vicdanını. Fırsat verirse İstanbul'a gider, Sadrazam Kamil Paşa ile konuşur, üst üste yığılmış ne kadar dert varsa hepsini halleder gelirdi. İnsan bozulmuş, Allah'a uzaklaşmış, Allah'ın sırrı da gitmiş bir zerrede gizlenmişti. Hangi fikrin kendisine, hangisinin başkasına ait olduğunu insan ayırt edemiyordu artık. İş genişledikçe insan küçülüyor, daralıyordu. Hayık yanına Dikran, yanlarında bir başka Sivaslı kazmacıyla ocağa girdiler. Recep emmi ocağa girenlere en iyi gören yanıyla, kör yanıyla baktı. Çavuşlar neredeydi? Bu kazmacıların kendi işlerini bırakıp ocak ocak gezmelerini, gizli işler çevirmelerini görmüyorlar mıydı? Daha fazla seyirci kalmayı kendisine yediremedi. Girdiği gedikten usulca çıktı, direğin dibinde kümelenerek hayık yanı dinleyen kazmacılara yaklaştı. Başlarını kaldırıp bakanlarla göz göze geldi.
''Yapmayın uşağım, bura bizim ekmek ocağımızdır. Vurduğumuz her kazma bir açı bir dilenciyi doyurur.''
''Recep emmi, sen karışma bu işlere.'' diye çıkıştı Cemal. ''Git kömürünü sök.''
''Bir benim sökmemle olmaz uşağım. Biz çalışmazsak herkes acından ölür.''
Recep'in iştenliğine inanan Dikran ayağa kalktı. ''Var bir huzursuzluk, var her yerde Recep emmi.'' dedi. Sesi yumuşak ve saygılıydı. ''Yevmiyelerimizi arttırmaları lazım. Biz köle değiliz. Yaptılar adamlar bir hastane, parasını bizden kestiler. Yevmiyelerimizi zamanda ödesinler, geciktirmesinler.''
''Tamam uşağım, ben yaranın farkındayım.''
''O zaman bize engel olma.'' diye çıkıştı Cemal.
''Yanlış anlama Cemal, benim maksadım engel olmak değil, maksadım o ki kazdığınız çukura düşmeyesiniz.''
''Kazdığımız çukurdan ne zaman çıktık ki düşek?''
''Tamam uşağım, fırsat verin, gönderin beni İstanbul'a, göreyim Kamil Paşa'yı, anlatayım her şeyi, paşa dinlesin, el koysun, düzeltsin.''
''Bu iş paşa maşa işi değil Recep emmi.'' ''Bu iş kazmacıların işi, benim işim.''
''Güzel de sen kimsin uşağım? Sen rahmetli Hurşit'in oğlusun. Rahmetli Hurşit de rahmetli Cemal'in oğludur. Kendini koskoca bir paşa yerine koyman doğru mu?''
''Cesursan paşayım, paşadan da üstünüm.''
''Ölümden başka kimse cesur değil.''
''Benim iki adım var Recep emmi, unutma. Biri Cemal, diğeri de ölüm.''
Cemal'e laf anlatmanın boş olduğunu bir kere daha anladı Recep emmi. Tadını bulmuş bir ruh dinginliğiyle anladın mı emmi dercesine bakan kazmacıları şöyle bir süzdü. İçindeki sesleri düşündürmeye çalıştı. Bunların hepsi iyi insanlardı herhalde. İyi insanların vicdanlarını en çok yaptıkları kendi kötülükleri yaralardı. Kötülükler yapacak, pişman olacak, doğru yola geleceklerdi eninde sonunda.
''Vallahi uşam, Recep emmi söylemedi demeyin. Eyvah diyeceksiniz ama tavşan yamacı açtıktan sonra.''
Kimse cevap vermedi. Sessizce çalıştığı yere geçti Recep emmi. Herkes korktuğu için cesur görünüyordu. Herkes korktuğuna göre ekmek azaptaydı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.